Ayrım 29.
Ok Thanos'unkinden daha yükseğe çıkıp Thanos'un üzerinden geçti. Bir kızın kanadı gibi yalpalanarak bana doğru geldi. Yerimden kıpırdayamadığım için beni delip geçebilirdi ama başımın bir karış üzerinden geçti. Arkamdaki firavunun tahtının altına gömüldü. Sedir ağacından tahtanın üzerinde bir an titreyerek hakaret eder gibi vınladı. Hiksos kralı yine güldü ve arabasını döndürüp kendi saflarına doğru sürdü. O zaman sonumuzun geldiğini anladım. Bu yıldırım gibi giden arabalara en iyi okçumuzun menzilini aşan bu oklara karşı nasıl direnebilirdik? Bu ürkütücü beklenti sadece bende değildi. Arabalar dalga dalga bize yaklaşırlarken Mısır ordusundan da bir inilti koptu. O zaman Kızıl Düzmece ordularının karşı koymadan nasıl dağıldığını ve Düzmece Firavun'un nasıl kılıcını kabzasından çıkaramadan ölmüş olduğunu anladım. Uçan arabalar dörderli saflar halinde üzerimize doğru geliyorlardı. Ancak o anda aklım başıma geldi ve yokuş aşağı koşmaya başladım. Thanos'un yanına varınca soluk soluğa, "Mızrak, saflarımızdaki zayıf noktayı işaretliyor," diye bağırdım. Asıl saldırıyı iki mızrak arasından yapacaklar. Hiksoslular her nasılsa bizim savaş düzenimizi öğrenmişler ve saflarımızın zayıf yerlerini bulmuşlardı. Kralları mızrakları tümenlerimizin arasına dikmişti. Bir casus ya da hainin olabileceği o anda bile aklıma geldiyse de o acil durumda bunu kafamdan çıkarıp attım. Thanos ne dediğimi bir anda anladı. Adamlarına gidip mızrakları almalarını emretti. Onları en güçlü olduğumuz yere dikmesini istiyordum. Ama buna zaman kalmamıştı. Askerlerimiz mızrakları yerlerinden sökemeden uçan arabaların öncüleri yanlarına varmışlardı bile. Adamlarımız arabadaki askerlerin okları ile can verdiler. Ayakta kalabilenler dönüp saflarımızın hayali güvencesine erişmeye çalıştılar. Ama usta sürücüleri olan arabalar onlara bir anda yetişti. Ancak kurbanlarını hayvanların altında ezmeyerek iki karış yanlarından geçiyorlardı. Tam o anda bıçakları gördüm. Bıçaklar tekerleklerinin tam ortasına yerleştirilmişti. Dönen bıçaklardan birinin bir askere çarptığını gördüm. Adam bir kan bulutu içinde yok olmuş gibiydi. Kopan kollarından biri havaya fırlarken diğer parçaları arabanın ardından savruldu. Arabalar kalkanlardan ve mızraklardan oluşmuş savunma duvarımıza dalıp nehir sisi gibi hepsini yardılar. En üstün Suriyeli savaşçıların saldırılarına karşı koyabilmiş olan saflarımız bir anda paramparça olmuştu. Atlar en güçlü adamlarımızı bile ayakları altında parçalıyorlardı. Dönen tekerlekler, bıçaklar zırhlarını yarıyor, kafalarını kollarını koparıyordu. Yüksek arabalardan ok ve mızrak yağıyor, arabalar bizim sık düzenimizi paramparça ederek bir anda yerimize çıkıyorlar, oradan korunmayan arkamıza ok yağdırıyorlardı. Askerlerimiz arkadan gelen bu saldırıyı karşılamak için döndüklerinde açık ovadan yeni bir araba safı üzerlerine geliyordu. İlk saldırı olduğumuzu ikiye bölmüştü. Thanos'u sağ kanattaki Kratos'tan ayırmıştı. Arkadan hızla gelen diğerleri bu iki yarımı daha küçük bölümlere ayırdı. Artık birbirlerine bağlı bir bütün değildik. 50 kişilik, 100 kişilik küçük insan grupları sırt sırta vermişler, kaderleri ölüm olan insanların cesaretiyle çarpışıyorlardı. Ovanın öteki ucundan Hiksoslar tozdan kanatlarla sonsuz bir sürü halinde gelmekteydiler. İki tekerlekli hafif arabaların ardından her biri onar kişi taşıyan 4 tekerlekli savaş arabaları geliyordu. Arabaların yanları koyun postuyla kaplanmıştı. Oklarımız kalın ve yumuşak güneş saplanıp kalıyor, kılıçlarımız arabanın yerden yüksekte olan gövdesinde savaşçı gruplarımızı tek başlarına kalmış korkaklara çeviriyorlardı. Yüzbaşlarımızdan biri karşı saldırı için birkaç adam toplayabilirlerdi. Arabalar hemen uzaklaşarak menzil dışına çıkmaktaydılar. O korkunç yaylarıyla bizim kahramanca saldırılarımızı püskürtüyor ve duraksadığımız anda hemen üzerimize yürüyorlardı. Çatışmanın bir savaş olmaktan çıkıp bir kıyıma döndüğü anı hatırlıyorum. Sağımızdaki Kratos'un adamları son oklarını atmışlardı. Hiksoslar onların yüzbaşılarını tüylü mihverlerinden tanımışlar ve hemen hemen hepsini tek tek vurmuşlardı. Asker silahsız ve başsızdı. Kaçmaya başladılar. Silahlarını atıp nehre doğru koştular. Ancak Hiksos arabasından hızlı gitmek olanaksızdı. Bu dağılan birlikler tepenin ardında Thanos'un tümeniyle karşılaştı ve onlara karıştı. Onların paniği Thanos'un az da olan direnişini kırdı. Korku birden herkese yayıldı ve bizim safımızın orta hattı da çözüldü. Kaçmaya çalıştı. Ancak öldürücü arabalar bir koyun sürüsünü saran kurtlar gibi çevrelerinde dönmeye başlamışlardı. Bütün bu kargaşa içinde sadece maviler Thanos'un çevresinde ayaktaydılar ve bir tek timsah flaması dalgalanıyordu. Thanos büyük bir generalin içgüdüsüyle adamlarını arabaların giremeyecekleri kayalık bir araziye çekmişti. Maviler Firavun'un tahtı çevresinde bir kale gibiydiler. Ben kralın yanında olduğumdan bu kahramanlar halkasının ortasındaydım. Kratos'un sağ kanattan dövüşe dövüşe bize erişmeye çalıştığını gördüm. Tüylü mihveri Hiksosların dikkatini çekiyor ve başı çevresinde oklar uçuşuyordu. Neyse ki Kratos yara almadan kurtuldu ve halkamızın içine girdi. Beni görünce bir kahkaha attı. Set'in buharı tüten boku aşkına Taita, bu iş küçük prenslere saray yapmaktan çok daha eğlenceli değil mi? Doğrusu Kratos pek sözünü bilen bir insan olarak ün yapmamıştı ve ben de ayakta kalmaya uğraşarak ona karşılık veremeyecek kadar meşguldüm. Kratos ile Thanos tahtın yakınında buluştular. Kratos aptal aptal sırıtıyordu. Firavun'un tüm hazinelerini verseler bunu kaçırmak istemezdim. O Hiksos kızaklarından birini istiyorum. Kratos Mısır'ın büyük mühendislerinden biri de değildi. Şu anda bile arabaların bir tür kızak olduğuna inanıyordu. Hayali bu kadar genişti işte. Thanos arkadaşının geniş kılıcını mihverinin yan tarafına vurarak selamladı. Şaka edercesine konuşuyorlarsa da yüzü çok ciddiydi. Ne de olsa bir savaş, bir ordu ve bir imparatorluk kaybetmiş bir generaldi. Bugünlük burada işimiz bitti Kratos. Bu Hiksos canavarlarının koştukları kadar iyi yüzüp yüzemeyeceklerini görelim şimdi. Haydi nehre dönüyoruz. Sonra ikisi birden kalabalığı yararak benim durduğum yere geldiler. Başlarının üzerinden dağılan ordumuzun arkalarında arabalar olduğu halde nehre doğru kaçtığını görüyordum. Birden Hiksos kralının altın arabası diğerlerinin yanından ayrıldı. Adamlarımızı atlarının ayakları altında ezerek tekerlek bıçaklarıyla parçalayarak gelip bizi koruyan kayalığın önünde durdu. Hiksoslu arabanın kenarında durup okuyla bana doğru nişan aldı. Yere yatarken bile okun benim için olmadığını anlamıştım. Ok başımın üstünden geçince dönüp baktık. Ok Firavun'un göğsüne girdi ve yarısına kadar etin içine gömüldü. Firavun boğuk bir çığlıkla sarsıldı. Ok yarayı tıkadığı için kan fışkırmamış ama tüyleri kızıla boyanmıştı. Firavun yana kaydı ve bana doğru devrilirken onu yakalamak için kollarımı açtım. Ağırlığıyla çöktüğüm için Hiksos kralının arabasının gittiğini göremedim. Ama kıyıma liderlik etmek üzere geri dönerken alaylı kahkahasını duydum. Thanos yarası ağır mı diye sordu. Öldü diyecekken sustum. Okun giriş açısı ve yaranın derinliği bir tek sonucun mümkün olacağını gösteriyordu. Ama Büyük Mısır'ın öldüğü duyulursa adamlarımızın paniğe kapılacaklarını biliyordum. Ağır yaralı dedim. Onu gemisine götürebilirsek kurtarabiliriz. Bana bir kalkan getirin diye gürledi Thanos. Getirilen kalkana Firavun'u yatırdık. Hala kan akmasına karşın göğsünün bir şarap destesi gibi dolduğunu biliyordum. Okun dışarıda olan kısmını koparıp kralı pamuklu şalıyla örttüm. Taita, oğlumu görebilecek miyim diye fısıldadı. Evet Büyük Mısır, size söz veriyorum. Hanedanım devam edecek mi? Amon-Ra falının da gösterdiği gibi devam edecektir. 10 güçlü adam buraya gelsin diye bağırdı Thanos. 10 kişi kralın uydurma sedyesini havaya kaldırırken maviler kralın çevresinde kol kola girerek bir halka oluşturdular. Thanos hala ortamızda dalgalanan mavi timsah filamasını alıp beline sardı. Hiksoslar bu paçavrayı istiyorlarsa gelip benden alsınlar diye bağırdı. Adamları bu saçma kahramanlığı alkışladılar. Şimdi gemilere dönüyoruz. Marş marş. Kayalıklar arasından çıktığımız anda arabalar üzerimize gelmeye başladı. Thanos artık bunun da çaresini bulmuştu. Adamları bırakın, hayvanlarını öldürün diye bağırdı. İlk araba üzerimize gelirken Thanos Lanata'yı gerdi. Okçuları çevresini sarıp onu örnek aldılar. Engele belli bir arazide koşarak ok attıkları için soluk soluğa kalan askerlerin oklarının yarısı boşa gitmişti. Birkaçı da atların göğsünü örten bronz defalara çarpmıştı. Oklardan sadece biri hedefini buldu. Lanata'dan fırlayan ok kenardaki atın alnına isabet etti. Hayvan taşlar arasına devrilirken yanındaki hayvanı da sürükledi. Araba takla atarken arabacılar havaya uçtu ve diğer arabalar da devrilen arabaya çarpmamak için sağa sola kaçıştılar. Saflarımızdan bir sevinç çığlığı yükselirken bizim de hızımız artmıştı. O korkunç gündeki tek başarımızdı bu ve küçük maviler grubu yüreklenmişti. Arabalar ilk kez tedbirlilik göstererek çevremizde dolanıyorlardı. Arkadaşlarının başına geleni görmüşlerdi. Sonra üçü birden kama biçiminde bir saldırıya geçtiler. Hayvanların başlarına nişan alın diye gürledi Tanus. Attığı ok bir atı daha devirmişti. Araba devrildi ve öteki ikisi kaçıştılar. İki arabaları saf dışı olan Hiksoslar küçük birliğimize bir daha saldırmaya kalkmadılar. Biz hızla sulama kanallarına ve çamurlu tarlalara daldık. Sanırım o aşamada bir tek ben düşmanın bizi bataklıklarda izleyemeyeceğini fark etmiştim. Bizimki biraz tutarlı davranan tek gruptu. Mısır ordusunun geri kalanı ovada başıboş koşan ürkek bir kalabalıktan başka bir şey değildi. Çoğu silahlarını atmışlardı. Arabalar yanlarına geldiğinde yere yatıp yalvarırcasına ellerini kaldırıyorlar. Hiksoslar ise asla merhamet göstermiyorlardı. Bunlara ok harcamıyorlar. Ya arabalarını yanlarına sürerek tekerlek bıçaklarla parçalıyorlar ya da başlarına taş başlı gürçlerle eziyorlardı. Böylesine bir kıyım görmemiştim. Eski savaşları anlatan kitaplarda böyle bir şey okumuş değildim. Hiksoslar adamlarımızın on binlercesini öldürüyorlardı. Abnup Vadisi harman yerine dönmüştü. Ölüler kesilmiş başaklar gibi birbirlerinin üzerine yığılmışlardı. Ordularımız bin yıldır yenilmemişti. Oysa şimdi Abnup Vadisi'nde bir devir kapanıyordu. Arkamızdan gelen araba gürültüsünü duymama karşın koşmaya devam ediyordum. Normal olarak iyi bir koşucuydum. Şimdi ise sedyecileri sanki ayaklarından yere bağlıymışlar gibi geride bırakmıştım. Önüme çıkan bir hendiyi atlamaya çalıştım ama çok geniş olduğu için tam ortasında diz boyu çamurun içine yuvarlandım. Beni izleyen araba hendeğin kenarına çarpınca tekerleklerinden biri kırıldı. Hendeğe yanı başıma yuvarlanırken son bir gayretle kendimi yana atarak altında ezilmekten kurtuldum. Maviler çamurun içinde çırpınan atlarla Hiksosları bir anda parçaladılar. Ama ben hemen arabanın yanına gittim. Ters dönmüş olan tekerlek havada dönüyordu. Tekerleği incelerken elimle yoklayıp parmaklarımın arasında çevirdim. Üç soluk alacak kadar kısa olan o sürede tekerlek yapımını herhangi bir Hiksoslu kadar öğrenmiş, hatta ne gibi değişmeler yapacağımı bulmuştum. Tayita, hepimizi öldürteceksin, orada oyalanma diye seslendi Tanus. Arabadan bir yayla bir ok aldım. Bunları zamanım olunca incelemek istiyordum. Sonra hendeğe girip nehre doğru koştum. Çok geride kalmış olmama karşın sedyecilere Nil kıyısında erişebildim. Kıyı savaştan arta kalanlarla doluydu. Bunların hemen hemen hepsi yaralı ve silahsızdı. Hepsinin bir tek isteği vardı, bir an önce kendilerini Teb'den getiren gemilere kapağı atmak. Tanus beni görünce yanına çağırdı. Firavun artık sana emanet Tayita. Onu gemisine götür ve hayatını kurtarmak için elinden geleni yap. Sen ne zaman geleceksin diye sordum. Benim görevim adamlarımın yanında olmaktır. Onlardan mümkün olduğu kadar çoğunu kurtarıp gemilere bindirmeliyim. Kralın yanına gidip baktım. Hala yaşıyordu. Muayene edince bilincinin gelip gittiğini fark ettim. Derisi bir sürüngeninki kadar soğuktu ve güçlükle soluk alıyordu. Kulağımı göğsüne dayadığımda aldığı her solukta kanının fokurdadığını duyuyordum. Onu kurtarmak istiyorsam çok çabuk davranmam gerekiyordu. Hemen bir kayıkla gemiye taşınmasını söyledim. Kralın maiyeti geminin kenarına yığılmış gelişimizi izliyorlardı. Kralın kadınları ve savaşta yer almamış olan rahipler arasında hanımımın solgun yüzünü seçtim. Oğlu da yanındaydı. Gemidekiler kayıkta yatan firavunu görünce korkuyla bağırdılar. Kadınlar ağlamaya, erkekler umutsuzlukla köpekler gibi ulumaya başladılar. Kadınlar içinde hanımım en öndeydi. Birinci eş olarak kocasına bakmak onun göreviydi. Diğerleri kenara çekilirken o eğildi ve kralın yüzündeki çamurları eliyle sildi. Kral onu tanımıştı. Titrek bir sesle adını söyleyip oğlunu sordu. Hanımın prensesi yanına çağırdı. Kral oğlanı görünce hafifçe gülümsedi. Okşamak için elini kaldırdıysa da gücü yetmedi. Kolu yana düştü. Firavun'un hemen dairesine taşınmasını emrettim. Hanımım yanıma gelip alçak sesle "Tanus ne oldu? Yaşıyor mu Taita? Ne olur bana onun ölmediğini söyle." diye fısıldadı. "Yaşıyor. Ona hiçbir şey zarar veremez. Sana falda çıkanları anlatmıştım. Bütün bunların olacağını biliyordum. Ama şimdi kralın yanına gitmeliyim. Yardımına ihtiyacım olacak. Memnun'u dadılarına bırak ve benimle gel." Firavun da hendeğe düştüğü için benim gibi o da tepeden tırnağa kadar çamur içindeydi. Kraliçe Lostris ile karılarından ikisine onu temizleyip temiz örtülere yatırmalarını söyledikten sonra güverteye döndüm. Denizcilerin çektiği iki kova suyla iyice yıkandım. Bu arada bataklığa sığınmış olan ordumuzun kalıntılarına bakıyordum. Bir zamanların önünde durulmaz gücün bu hale geldiğini görünce içim utanç ve korkuyla dolmuştu. Sonra Tanus'u dimdik ayakta gördüm. Onu görenler de kalkıyorlar, askeri bir disiplinle çevresinde toplanıyorlardı. Düşman askerlerini bataklıklara gönderirse kıyım ve bozgun artık tam olacak, koca ordumuzdan bir tek kişi bile ayakta kalamayacaktı. Ancak doğuya baktığımda korktuğum gibi piyade kalkanlarından safları göremedim. Abnuk Ovası'nda o müthiş toz bulutu olduğuna göre arabalar işlerine devam etmekteydiler. Ancak üzerine düşman piyadesi gelmedikçe Tanus hala bu korkunç günden bir şeyler kurtarabilirdi. Bu dersi çok iyi hatırlayacak ve ileriki yıllarda bundan yararlanacaktık. Savaş arabaları çarpışmayı kazanabilirlerdi ama ancak piyadeler durumu sağlama bağlayabilirlerdi. Nehir kıyısındaki savaş artık Tanus'un işiydi. Bense şimdi krallık gemisinin kamarasında ölümle baş başa başka bir savaşa girmek üzereydim. Kralın yanına döndüğümde hanımıma "Tümüyle umutsuz değiliz." diye fısıldadım. "Tanus askerlerini toparlıyor. Mısır'ı bu Hiksos'tan kurtaracak bir insan varsa o da Tanus'tur." Sonra krala döndüm ve hastam dışında her şeyi unuttum. Yarayı muayene ederken adetim olduğu üzere yüksek sesle konuşuyordum. Su saatine göre ok bedene gireli bir saat bile olmamıştı. Ama kırık okun çevresindeki etler daha şimdiden şişmiş ve morarmıştı. Ok çıkarılmalı, ucunu orada bırakırsam yarın sabaha kadar ölür. Kralın beni duymadığını sanıyordum ama sesimi duyunca gözlerini açtı. "Yaşama umudun var mı?" diye sordu. "Her zaman bir umut vardır," dedim. İçtenlikle davranmıyordum. Bunu sesimde ben bile fark etmekteydim. Kral da fark etmişti ama. "Teşekkür ederim Taita. Benim için elinden geleni yapacağından eminim. Ve başarısız olursan bunun senin yüzünden olmayacağını biliyorum." Çok iyi yürekliydi. Çünkü benden önce pek çok hekim kralı yaşatamadıkları için ipin ucunda sallanmışlardı. Okun başı derine gömülmüş, çok acı verecek ama hafifletmek için ilaç vereceğim. "Kraliçe Lostris nerede?" "Buradayım efendimiz," dedi yanı başında duran Lostris. "Söylemek istediğim şeyler var. Tüm vezirlerim, katiplerim gelsinler ve sözlerime tanık olup kaydetsinler. Hepsi gelip daracık kamaraya doluştular." Firavun hanımıma uzandı. "Elimi tut ve beni dinle." Lostris yatağın yanına oturdu. Kral soluk soluğa konuşmaya başladı. "Ölecek olursam Kraliçe Lostris oğlumun naipliğini yapacaktır. Onun güçlü ve sağduyulu bir insan olduğunu öğrendim. Öyle olmasaydı bu görevi kendisine vermezdim." "Büyük Mısır, bu güveninize teşekkür ederim," diye Lostris mırıldandı. Kral artık sadece ona hitap ederken sesini herkes duyabiliyordu. "Çevrene dürüst ve akıllı insanlar al. Oğlumu seninle konuştuğumuz gibi krallığa hazırla. Bu konudaki fikirlerimi biliyorsun. Baş üstüne majesteleri. Asayı alacak yaşa gelince bunu kendisine esirgeme. O benim hanedanımı sürdürecektir. Emirleriniz yerine getirilecektir. O sadece babasının değil benim de oğlumdur. Sen hükümdarlık yaparken akıllı ol ve halkıma iyi bak. Krallık alametlerini elinden almak isteyenler olacaktır. Sadece Bu yeni ve zalim düşman Hiksos değil, tahtına çok yakın olanlar da. Ama hepsine karşı çıkmalısın. Çifte tacı oğlum için koru. Emirleriniz yerine getirilecektir, Firavun Hazretleri. Kral bir süre susunca bayıldığını sandım ama birden yine hanımımın eline sarıldı. Sana son bir görev daha vereceğim. Mezarım ve tapınağım tamamlanmadı. Şimdi bu feci yenilgiyle onlar da tehdit altına girdi. Generallerim önleyemezlerse Hiksoslar Tebe kadar geleceklerdir. Böyle bir şey olmaması için tanrılara yakaralım diye hanımım mırıldandı. Benim ölüler kitabına uygun olarak mumyalanıp tüm hazinemle birlikte gömülmemi sağlamanı istiyorum. Hanımım bir şey söylemedi. Sanırım o anda bile Firavun'un kendisine ne kadar güç bir görev yüklediğinin farkındaydı. Firavun parmaklarının boğumları bembeyaz kesilene kadar karısının elini sıkarken hanımım gözlerini kapattı. Bana kendi hayatın ve ölümsüzlüğünün üzerine söz vermeni istiyorum. Maiyetim, vezirlerim önünde yemin et. Koruyucu Tanrı Hapi adına, kutsal üçlü Osiris, Isis ve Horus adına yemin et. Kraliçe Losiris yalvaran bakışlarını bana çevirdi. Bir kere söz verirse sözünü her ne pahasına olursa olsun tutacağını biliyordum. Bu bakımdan aşığından farksızdı. İkisi de aynı şövalyelik düsturuna bağlıydılar ve hanımıma yakın olanların da aynı bedeli ödemelerinin bekleneceğini biliyordum. Krala şimdi verilecek bir söz hepimizi, hatta Prens Memnun ile köle Taita'ya da bir gün yük olabilirdi. Ancak ölüm döşeğinde yatan kralın isteğini reddetmesi de söz konusu olamazdı. Gözle görülmeyecek kadar hafifçe başımı salladım. Daha sonraları bu yeminin ince noktalarını dikkatle inceleyerek ve bir hukuk katibi gibi daha mantıklı bir yorum getirmeye çalışacaktım. Hapi ve bütün tanrılar adına yemin ederim dedi Kraliçe Losiris. İleriki yıllarda belki de 100 kere bunu yapmamış olmasını dileyecektim. Kral mutlulukla içini çekerek karısının elini bıraktı. Öyleyse artık sana hazırım Taita ve tanrıların bana çizdikleri kadere. Sadece oğlumu bir kere daha öpmeme izin ver. Genç prensi kendisine getirirlerken ben de kamerayı boşalttım.